Ayrım 6. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar. Sayfa 88. İkinci kısım. İşte birbirinin peşini bırakmamış felaketler dizisi bu manasız yanlışlıklarla başladı. İhtiyar adam evvela bu yanlışlığa bizim kadar güldü, sonra müteessir oldu, kendini ithama başladı. Sonuna doğru bu teessür hakiki bir vicdan azabı haline girdi. Kendisini adeta çocuğumuzu bizden çalmış sanıyordu. Bu iş için muhakkak ahirette kendisine hesap sorulacaktı. Diğer taraftan da bu ad benzerliği yüzünden valide diye çağırmaya başladığı Zehra'ya bir kat daha bağlandı. Çocuğun istikbalini düşünmeye başladı. Ve mevcut servetini kızıma bağışlayan vasiyetnamelerle evin içi doldu. Günde kaç vasiyetname yazardı, burası da Allah bilir. Son 3 sene içinde evin her tarafı, halı, kilim, yastık altları, masa gözleri, çekmeceler onun vasiyetnameleriyle doldu. Biz Emine ile her gün birkaç tanesini yırttığımız halde yine ölümünden sonra kucak dolusu vasiyetname çıkmıştı. Hemen hepsinde biçare ihtiyar serveti mevcudesini validesi Zehra Hanım'a terk ettiğini söylüyor ve bizim onun tahsil ve terbiyesine son derece dikkat etmemizi şiddetle istiyordu. Annesi Kerimem Emine Hanım ile babası oğlum Hayri Efendi'nin tahsil ve terbiyesine itina etmeleri ve yetişip evlenene kadar diye devam eden, bitip başlayan bu vasiyetnamelerde kendi kızımızı müşfik ihtiyar bize emanet ediyordu. Anadolu Harbi çoktan bittiği, mühim bir kısmı İstanbul'da olduğu için ölümünü haber alanlar ertesi güne eve gelmişlerdi. O akşam hemen herkesin elinde bu vasiyetnamelerden birkaçı vardı. Tabii vasiyet hükümden sakıttı ve tabiatıyla biz sadece evden çocuğumuzu ve şahzımıza ait eşyayı alıp çıkmaya çoktan razıydık. Nitekim öyle yaptık. Fakat aradan birkaç gün geçince hava değişti. Abdüsselam Bey çoğu tutarı kadar mühim meblağlara rehine verilmiş, bir yığın ufak tefeyi kızımın üzerine geçirmek için bazı tedbirlere müracaat etmiş, ayrıca 1-2 notere de vasiyetname bırakmıştı. Öyle ki işlerin tanzimi için mahkeme kararı zaruri oldu. Bu arada hemen bütün verese bizi ortada miras denecek bir şey olmamasına rağmen babalarının zihnini kendilerinden çelmekle ihtiyar ve hafızası bozulmuş adamı kızımız senin annendir diyerek kandırmak, bu olmayacak şeye türlü desiselerle inandırmakla itham ediyordu. Yine kendimizi müdafaa için son zamanlarda rahmetli hiç de muvazenesine sahip değildi deyince bu sefer veli nimetimizi hakaretle, hatırasını tezyifle itham ediliyorduk. İftira diyorlardı, iftira ve nimet şinaslık nankörlük diyorlar ve hemen arkasından sözlerimizi kendi davaları için yoruyorlardı. Gördünüz mü diyorlardı, nasıl itiraf ediyorlar? Ya Rabbi, ne kadar çok hisseli eşya vardı ve ne kadar çok resmi muamele zarureti ortaya çıkmıştı. Rahmetli nerede 6'da 1, 7'de hatta 10'da 1 hissesi satılan arsa, mülk varsa hepsini almıştı. Kim bilir, belki de bugünün arsa ve mülk fiyatlarının etrafındaki kazancı düşünerek yapmıştı bunları. Çekmeceler senet doluydu ve her senede mukabil birkaç borç senedi çıkıyordu. Bu emlak akar değil, pul koleksiyonu gibi bir şeydi. Karşısına çıktığımız hakimlerin çoğu evvela koskoca adamın ahiretliğinin kızını kendi annesi zannetmesine hafifçe gülümsüyorlar, biraz sonra verese tarafından yapılan kandırıcı aydınlatmalarla kötü niyetimizden şüphelenmeye başlıyorlardı. Ben dilimin döndüğü kadar, efendim merhum şakancı adamdı, evladı gibi sevdiği kızımla bu tarzda latife ederdi diye anlatmaya çalışınca, 3 yaşındaki çocukla latife edilir mi diye azarlanıyordum. Hem evladı gibi diyorsunuz, hem de anne diye şaka ettiğini söylüyorsunuz. Birinden birini seçin. Seçecek vaziyette olan ben değilim ki, rahmetli ikisini birden kabul etmişti. Vasiyetnamelerin bazıları 6 aylıkken başlıyor. Bu nasıl iştir? 6 aylık çocuk latifeden ne anlar diyorlardı. Anlamaz, anlamaz ama herkes yine yapar. Çocuklarla konuşurken hangimiz dilimizi, sesimizi değiştirmeyiz? Sadece çocukla değil, kedi veya köpekle oynarken bile ya kendimizi onun seviyesine indirir, yahut onu kendi seviyemize çıkarırız. Rahmetli bu işte ortalama bir had bulmuştu. Tarafeyn müsavi, fakat zıt vaziyetlerdeydiler. Hukuk istilahlarına yavaş yavaş alışıyordum. Peki burası böyle diyelim, ya çocuğun yani validesinin rahmetliye oğlum demesini nasıl izah edersiniz? Şahitlerin ifadeleri sari, vefatını müteakip hep oğlum nerede diye ağlarmış. Fil hakika doğruydu, Zehra'yı da kendisine oğlum demeye alıştırmıştı. Kız 2 gözü 2 çeşme oğlunu arıyordu. Yine vaziyeti aydınlatmaya çalışıyordum. Efendim, öğretmişti. Bütün gününü beraber geçirirdi. Zaten bütün işler hep oradan gelmiyor mu? Bir çare son zamanda yaşı dolayısıyla pek sağlam düşünemiyordu. Böyle vaziyetlerde kimseyi incitmeden konuşmak ne güç oluyordu. O kadar sevdiğim adam için bunaktı diye avaz avaz bağırabilsem nasıl rahatlayacaktım? Bunak olmasaydı evin içine ancak Firavun ailelerinde görülen bu garip ana oğul baba ana hikayesiyle doldurur muydu? Neticede zaten hükümsüz olan vasiyetname bir kez daha iptal ediliyor. Ben ayrıca mahkeme huzurunda münasebetsiz konuştuğum, veli nimetimin hatırasına hürmetsizlik ettiğim için tazir ediliyordum. Veli nimet, baba, miras kelimeleri içinde boğulacağıma iyice inandığım bir günde iş biter gibi oldu. Fakat bitmedi. Efkârı umumiye safhası başladı. Üçüncü kısım. Vasiyetnamenin reddi küçük muhitimde derin bir akis uyandırmıştı. Bütün tanıdıklar yahut mühim bir kısmı beni ve bilhassa kızımı meşru bir haktan mahrum edilmiş addediyorlardı. Mahallede ticarethanede o zaman tünel şirketinden ayrılmış hususi bir müessesede çalışıyordum. Herkes bana karşı yapılan haksızlığa isyan ediyor ve kendi mizacına göre tepkiler gösteriyordu. Bir kısmı bana ve kızı acıyorlardı. Bir kısmı da bizi unutuyor birkaç kuruş için ya dünya malı için babalarının son isteklerine hürmetsizlik eden vereseye kızıyorlardı. Bir diğer kısım da bu kadar mühim bir serveti göz göre göre kaybettiğim için sünepeliğime, budalalığıma hükmediyorlardı. Abdüsselam Bey'in mirası bu münakaşalarda konuşanın ruh haline ve görüş zaviyesine göre ya bir kalemde ortadan siliniyor yahut bir çığ gibi büyüyor yahut mesele dışı addediliyordu. Yalnız ahlaki değerlere ehemmiyet verenler ise bu servetin adını bile anmıyorlar, sadece mukaddes olan bir isteği görüyorlardı. Buna mukabil insanın behemehal açık göz ve çakır pençe olmasını isteyenler, benim beceriksizliğimi büyütmek için durmadan kaybımızın yekûnunu hesaplıyorlardı. Her üç tarafın müşterek olduğu bir nokta vardı. Hiçbirisi bu işte beni dinlemiyorlardı. Hiçbirine bu adamın zaten parası yoktu, borçluydu, ben bir şey kaybetmiş değilim ki, bırakın ki zaten istemem diyemiyordum. Patronum bile bu umumi havaya katılmıştı. Durup dururken maaşıma 5 lira teselli zammı yaptı. Yukarıdan gelen bu acıma jesti etrafımdaki merhamet havasını bir kat daha arttırdı. Bazıları beni artık yediğim darbenin altından kalkamayacak derecede yıkılmış görüyorlardı. Bir akşam daireden çıkarken arkadaşlarımdan biri koluma girdi. "Gel ayrıcıyım," dedi. "Şurada birkaç kadeh rakı içelim. Rakı her derde iyidir." "İçelim içelim ama derdim olduğu için değil. Benim derdim yok. Zevk için içelim. Yalnız istersen bize gidelim, evde içelim. Karımı bugünlerde yalnız bırakmak doğru olmaz." Filhakika karım ikinci çocuğum Ahmet'e gebeydi. Fakat Sabri Bey sözümü yanlış anlamaya karar vermişti. "Tabii, az şey mi geldi başınıza? Hakkı da var kadıncağızın." Ve bütün ağırlığıyla bana yüklendi. Eve gelmek istemiyordu. Sıkıntı vermek hoşuna gitmezdi. İlla ki beni meyhanede teselli edecekti. Belki bu miras meselesini iyice anlatmak fırsatını bulurum ümidiyle razı oldum. Üstelik de kolumdan çıkacak, karşıma oturacaktı. Sabri Bey bütün çirkinliğine rağmen karşıdan seyri insana rahat gelen bir kilodaydı. Nitekim girdiğimiz meyhanede elimden geldiği kadar bu işteki vaziyetimi anlatmaya çalıştım. "Bu adamı baba gibi severdim," dedim. "Çok iyiliğini gördüm. Fazlasını beklemezdim. Hakkım da yoktu. Kaldı ki son 6 yıl içinde parasızdı, borçla yaşıyordu. Vasiyetname filan bunaklığından dolan şeylerdi. Gerçekten mirasçısı olsaydım uyku uyuyamazdım. O kadar borçluydu." Daha buna benzer şeyler. Sabri Bey birden bir harekete geçti. "Peki bu kadar borcu nasıl yapabiliyordu?" "Şunu bunu rehine vererek ama daha başka borçları olduğuna da eminim." Ve hakikaten inandırırım ümidiyle bir yığın izahat verdim. O hep başını sallıyor, aynı suale dönüyordu. "İyi ama ona bu vaziyette nasıl borç veriyorlardı? Yani nasıl kandırıyordu?" Artık sabrım tükenmişti. "Ne bileyim ben, belki muayyen bir usulü vardı, bir sistemi." Sabri Bey bu sistem meselesine bilhassa kulak kesildi. Belli ki kendisi de böyle bir sisteme muhtaçtı. Bu sihirli kelimeyi duyar duymaz ikinci şişeyi ısmarladı. "Canım, anlaşılmayacak bir şey yok bunda. Bir yığın tanıdığı vardır yahut beklediği bir miras. Tunus'ta, Cezayir'de, bir yerde arazi filan." "Yok yok, oralar uzak, başka bir şey olmalı." "Yahut da satmasına kıyamadığı fakat herkesin hiç olmasa alacakların bildiği çok kıymetli bir şey. Mesela bir elmas." Merakı muhayyilemi çözmüştü. Birdenbire gözümün önünden Seyit Lütfullah'ın hayali geçti. O bana Kayser Andronikos'un hazinelerinden bahsederken bizim saraya ait şerbetçi başı pırlantasının da bunların arasında bulunduğunu söylemişti. Bana acıdığı için zorla soktuğu bu meyhanede şimdi benden etrafı dolandırmak için metot öğrenmeye kalkan bu budala ile neden alay etmeyecektim sanki? Farz et ki şerbetçi başı elması kendisinde olsun. Satmıyorum aile yadigarı, çocuklarım satınca size borcumu öderler gibi bir şey söylemiş olabilir pekala. Sabri Bey şerbetçi başı elmasına iyice inandı. Doğru dedi, muhakkak öyle olmalı. Ve üçüncü şişeyi ısmarladı. Bu sıcak yaz gününde terden yapış yapış masaya abandı. Nasıl şeymiş bu şerbetçi başı elması diye sordu. Gözleri meraktan parlıyordu. Hiç gördün mü? Canım uydurdum. Şimdi beraber uydurmadık mı? Yani bir tahmin olarak konuşmuyor muyduk? Fakat adını biliyorsun. Farz et ki çocukluğumda bir masalda dinlemiş olabilirim. Birisi böyle bir şeyden bahsetmiş olabilir. Elmas fikriyle beraber aklıma gelmiş olabilir. Aslı yok tabii. Olmaz olur mu? Kaşıkçı elması gibi bir şeydir muhakkak. Aynı büyüklükte, aynı kıymette, öyle değil mi? Tekrar kadehleri doldurdu içtik. Tabii sana göstermiştir. Neyi? Şerbetçi başı elmasını. Birdenbire uyandım. Onunla alay edeyim diye başıma açtığım işi anlamıştım. Garsonu çağırdım, paraları verdim. Cebimde kalan tek 25'liği garsona uzattım. Sabri Bey hiç ses çıkarmadan kısık gözleriyle beni seyrediyordu. Belli ki soracağı bir yığın şey daha vardı. Allah ısmarlamadık bile demeden kapıdan fırladım. İçimde mesela bir kolumu veya bacağımı kendi elimle kesmişim, nefsime, çoluk çocuğuma karşı daha büyük bir hata yapmışım gibi bir azap, o her şeyi alt üst eden karma karışık korkulardan biri vardı. Eve gelince Emine'ye vaziyeti anlattım. O budala ile rakı içmeye nasıl razı oldun diye azarladı. Sonra ehemmiyet verme unut, hem ne çıkar sanki. İnsan alay etmez mi, sarhoşken her şey konuşulur diye teselli etti. Ertesi günü tatildi. Bütün günü evde Abdüselam Bey'in çocuklarının miras karşılığı olarak bize hediye ettikleri eski saatleri tamirle uğraştım. Halbuki askerden döndüğümden beri elimi saate sürmemiştim. Akşama doğru içime bir sükunet geldi. Ben de muhakkak unutmuştur diye düşünüyordum. Fakat ertesi günü yazıhaneye ayak atar atmaz Sabri Bey köşesinden kalktı yanıma geldi ve kulağıma yavaşça ''Elmas!'' diye fısıldadı. Kısık gözlerinde hep aynı parıltılı bakışlar vardı. Bana kim bilir neler anlatmak istiyordu. Daha ertesi akşam patron beni içeriye çağırdı. Şerbetçi başı elmasının hikayesini dinlemek istiyordu. Kendisine vaziyeti anlattım. Biraz inanır gibi oldu. Fakat şerbetçi başı elması hikayesi yayılmaya başlamıştı. Yavaş yavaş bütün tanıdıklar onu öğrendiler. Kime rastlasam, yahu hiç de bahsetmezsin, böyle meraklı hikaye anlatılmaz mı diye yakama yapışıyordu. Yavaş yavaş semtteki kahvelerin önünden geçemez oldum. Elinde tavla pulu, zar, iskambil kağıdı, domino taşı, bir yığın insan fırlıyorlar, beni yoldan çeviriyorlar. Bir çay içmez misin diye zorla beni içeriye tıkıyorlar. Şerbetçi başı elmasını anlatmamı istiyorlardı. Benim inkarım karşısında namus ve kanaatkarlığıma hayran olan yahut bu yüzden beni biçarelikle itham edenler ben ayrıldıktan sonra baş başa verip dedikodu yapıyorlardı. Birdenbire herkes vaktiyle bir şerbetçi başı elmasından bahsedildiğini şimdi hatırlıyor, eski zaman işlerini, elmas hikayelerini bildiği kadar bu mevcut olmayan elmasın etrafına bir masal uyduruyordu. Karım da ben de perişan haldeydik. İşte tam bu sıralarda Abdüselam Bey'in senetli alacaklıları yani ona rehinsiz borç verenler veresi aleyhine dava açmaya başladılar. Hemen hepsi de elmas hikayesini biliyorlardı ve çoğu ona dayanarak gizlenmiş miras alacaklarının ödenmesini istiyorlardı. Zaruri olarak beni de davaya kattılar. Dördüncü kısım. İlk önce sadece mütalaasına müracaat edilen bir şahit olarak dinlendim. Sonra birdenbire davanın ağırlık merkezi oldum. Evde ihtiyar adamla seneler boyu yalnız başımıza kaldığımız için her şey gibi bunu da ancak bizim bulmamız gerekirdi. Bu noktada şerbetçi başı elmasının elimizde bulunması hükmüne varmaları için birkaç adımlık bir mesafe vardı. Bir iki muhtemeldir ki binaenaleyh ile bu mesafede elbette geçilecekti. Nitekim öyle oldu. Bir iki oturumdan sonra elmasın bizde bulunmasına tabii bir şey gibi bakıldı. Kaldı ki Abdüselam Bey vasiyetnamesinde borçlarımın edasından sonra kalan servetimi, bakiye-i servetimi gibi tabirler kullanmıştı. Alacaklılarına yazdığı mektuplarda buna benzer cümleler vardı. Bana gelince ben bu elmastan açıkça bahsetmiştim. Sabri Bey hakkımdaki tahkikatın olduğu gibi mahkemedeki duruşmaların da belli başlı kahramanı oldu. İfadeleri zeytinyağı lekesi gibi genişliyor, büyüyordu. Hemen her yüzleşmede kendisine söylediğim yeni bir şeyi hatırlıyordu. Dava boyunca bana olan muhabbetine rağmen hakikatin aydınlanması için insanüstü gayretler sarf etti. Birkaç celselik bir soruşturmadan sonra başta ben olmak üzere herkes bu elmasın Saliha Sultan tarafından şerbetçi başı marifetiyle satın alındığını, onun ölümü üzerine hazineye girdiğini, daha sonra 1. Abdülhamit'in bir gözdesine hediye ettiğini öğrendik. Tabiatıyla ne bu şerbetçi başının ne de Saliha Sultan'ın kim olduğunu hiç kimse merak etmiyordu. Sadece elmasın kendisi asırlar boyunca ara sıra kaybolmak şartıyla elden ele geçiyor, nihayet Abdüsselam Bey'in ailesine geliyordu. Bana sordukları zaman hayır dedim, Kaiser Andronikos'un hazinesindeydi. Bu cevabım hiç hoşa gitmedi. İzahatım deliliğe vurma telakki edildi. Alacaklılardan biri halamın kocası Naşit Bey'di. En yakın akrabam sıfatıyla ilk önce beni gözetmeye çalıştı. Çok temkinli cevaplar verdi. Beni tanımıyordu, tanıyamazdı da. Hayır, Abdüsselam Bey ona elmastan bahsetmemişti. Sadece işlerimi düzelttikten sonra öderim vaadinde bulunmuştu. Zannettiğinizden fazla zenginim demişti. Arada eski hukuk vardı. Hakikaten zengindi. Elmas meselesine gelince böyle bir eski ailede bu cinsten bir hatıranın bulunması elbette tabiydi. Hatta bulunmaması gayri tabiydi. 150 senelik hanedan bu. Bana gelince iyi çocuktum öyle derlerdi. Bunu halam kendisine söylemişti. Fakat babam terbiyeme dikkat etmemişti. Para canlısı bir adam olduğu için başka hiçbir şeye bakmazdı. Hatta halamı Naşit Bey'le evlenmekten men etmiş, Seyit Lütfullah'a büyüler yaptırmıştı. Halam Naşit Bey'le evlenmeden evvel kendisine hele bir evlenelim muhakkak Hayri'yi kardeşimden kurtarırım demişti. Fakat babam bu evlenmenin olmaması için halamı benim yardımımla baygınlığından istifade ederek gömmeye kalkınca benden nefret etmişti. O zamandan sonra adımı bile anmamıştı. Zaten aile itibarıyla biraz para canlısıdırlar. Yalnız refikam cömerttir, insani hislere sahiptir. Burada tabiatiyle takribi Ahmet Efendi Camii meselesi de ortaya çıkıyordu. Hem de korkunç bir şekilde değiştirilerek. Babam dedesinin bu cami için ayırdığı parayı yemişti. Naşit Bey ikide bir mendilini çıkarıyor, gözlüklerinin camını temizliyor, sonra alnının terlerini siliyor ve sözüne devam ediyordu. Hiçbir şeyde acele etmiyordu, yavaş yavaş konuşuyor, her şeyi tam vaktinde ve sorulduğu zaman söylüyordu. Fakat o tarzda söylüyordu ki sözlerinin müphem kalan ucu ile hiç bahsetmek istemediğine, daima yemin edebileceği aile meselelerinden birinin üzerine zaruri olarak yeni bir suale yol açıyordu. Nitekim tekrar halamın muvakkat ölümüne adeta kendiliğinden dönmüştü. Sanki çok cilalı bir satı üzerine yine iyi cilalanmış herhangi bir şeyi ufak tefek dokunmalarla kaydırıyordu. Neden bana düşmandı, benden ne istiyordu, niçin mahvıma karar vermişti ve neden, nasıl bu kadar ustalıklıydı, anlamak mümkün değildi. O konuşurken ben çileden çıkıyordum. Daha ağzını açmadan bütün vücudumda bir şeyler kaynıyor, kafamda her şey alt üst oluyordu. Zannederim ki soğukkanlılığı, hesaplılığı ve aleyhimde bu kadar kararlı oluşu beni bu hale sokuyordu. Sonra birdenbire değiştim. Birdenbire üzerimden büyük yükler, tabaka tabaka ağırlıklar kalkmış gibi hafifliyordum. Bütün bu garip ve mantıksız davanın devamı boyunca bundan korkmuştum. Bu ruh hafifliği, bu pervasızlık ve alakasızlık Emine ile evlendiğim günden beri sıkı sıkı kapadığım bir kapının yeniden açılmasıydı. Sanki Naşit Bey hesaplı konuşmalarıyla, temkinli düşmanlığıyla bu kapının arkasına sımsıkı dayanmış olan koruyucu meleği Emine'yi oradan uzaklaştırmaya muvaffak olmuştu. Son kelimeleri üzerine en gür sesimle haykırdım. Hayır, hayır, halam hakikaten vefat etmişti. Hatta gömülmek üzereydi. Fakat hortladı. Paralarından ayrılmamak için hortladı. İnanmazsanız bir resmini isteyin bakın. Son zamanlarda resim çıkartmaya merak sardırdı. Bakınız bu resimlere yahut kendini çağırtın, görün, konuşun. Sözlerimin doğruluğunu anlarsınız. Herkes şaşırmıştı fakat ne çıkar? Ben rahattım, sakindim, hafiftim. Madem ki herkesin ayrı bir hakikati vardı ve herkes zemin ve zamana göre onu yavaş yavaş yeniden yaratıyordu, ne diye ben kendimi yoracaktım? Devam ettim. Huyuna gelince beni yanına almak şöyle dursun, yüzümü bile görmek istemezdi. Kimseyi görmek istemez, kimseyi sevmezdi. Hasis, huysuz, hava ve hevesine mağlup bir kadındı. Parasını çalarlar korkusuyla geceleri bu paranın saklı olduğu kömürlükte yatardı. Yalnız bir adama tahammül etti. Bu dolandırıcıya, bu harp zenginine, hatta onun sıska kızına bile tahammül etti. Ve ilave ettim. Bu kızı evvela bana verecekti fakat istemedim, beğenmiyordum. Naşit Bey o zaman benden parasızdı. Şimdi zengin oldu ve zengin olunca bana düşman oldu. Galiba halam ölünce bütün servetinin bana geçeceğini bildiği için. Hala bile hatırladıkça utandığım yüz kızartıcı şeyler bunlar. Fakat Naşit Bey yüzünden başka adam olmuştum. O dakikada yılan olup onu ısırmaya hazırdım. Bunu yapamadım. Fakat elimi ona doğru uzatıp haykırdım. Harp zengini, sabun, şeker hırsızı, benden ne istiyorsun? Tekrar aynı gürültü, oturum tatil edildi. Naşit Bey ayrılmadan evvel bana tatlı tatlı gülümsedi. İstediğini hatta fazlasıyla yapmıştım. 15 dakika sonra adli tıbba gönderilmeme karar verilmişti. 5. kısım. İşte Doktor Ramiz'i bu müessesede tanıdım. Beni odaya aldıkları zaman müdürün yanındaydı. Hikayemi herkesten fazla dikkatle dinledi, alakadar oldu ve beni incelemeyi üzerine aldı. Müdürün yanından doğruca kendi odasına indik. O zaman adli tıp Dolmabahçe'nin müştemilatından bir yerde bulunuyordu. Doktor Ramiz'in odası alt kattaydı. Tek penceresi bahçe duvarına bakan dar, sefil bir oda. Duvarlardan birinde musluğu iyi kapanmayan bir lavabo vardı. Odaya girer girmez doktor ellerini yıkamaya başladı. Ben bir kenarda talihimi düşünüyordum. Dolmabahçe'ye gelirken denizi görmüştüm. Sonbahar güneşinin yaldıza boğduğu mavilik, yavaş yavaş alışmaya başladığım talihimle arama birdenbire uyandırıcı bir şey gibi girmişti. İçim alt üstü, karım, çocuklarım, evim bana olduklarından daha çok uzakta, erişilemeyecek şeyler gibi görünüyorlardı. Bir an bütün davanın devamı boyunca korktuğum şey tekrar aklıma geldi. Ya karımı da bu işe karıştırırlarsa? Hakim şimdiye kadar onu garip şekilde dışarıda tutmuştu. Bu bir ümitti. O halde bu ithamın ciddiliğine inanmıyordu. Öyleyse ne diye beni buraya göndermişti? Hayır, bekliyordu. Emine'yi de bu korkunç ağa sokacaklardı. Tevkif edildiğimden beri 10 gün geçtiği halde karımın taşlıkla boynuma sarılışı gözlerimin önden gitmiyordu. Gözlerinin altı, yanakları adam akıllı çukurlaşmıştı, sesi bozuktu. Elleri sıcak sıcaktı. Tek pencerenin önünde duvarın dibinde tozlu ve sefil, adeta sürünen mevsim sonu çiçeklerine bakarak düşünüyordum. Bir arı dikine bana doğru geldi. Benden bir karış ötede pencerenin pervazına mecalsiz kondu. İçeriden hiç işitmediğim cinsten acayip ıstırap çığlıkları geliyordu. Ramiz Bey ellerini yıkamış, çantasından çıkardığı kolonya ile bir kat daha temizleniyordu. Kapı vuruldu, bir hademe artan çığlıklarla beraber içeriye girdi. ''Salim Bey, ölüyü açacağız.'' diyor. ''Gelmeyecek misiniz?'' Ben kemiğime kadar titredim. Ramiz Bey kolonyalı ellerini havada sallayarak kuruturken cevap verdi. Hayır, ben burada meşgulüm. Mideyi kaynatsınlar, ben sonra gelir bakarım. Sonra bana döndü. Bir zehirleme vakası var da daha doğrusu şüpheleniyoruz. Tekrar çantasını ele aldı. Bu sarı meşin dışarıdan kilitli, içeriden güzel ve epeyce teşkilatlı bir çantaydı. Sonradan öğrendim ki dostum üstünde hiçbir şey taşımaz. Hepsini bu çantaya kor ve her açılıştan sonra behemeal kilitlerdi. Çıkarttığı sigara paketinden bir tane bana ikram etti, bir de kendisi aldı. Ben kibrit aradım, yoktu. O ikimizinkini de yaktı. Hala bekleyen ademeye kahve ısmarladı. 30 yaşlarında, hafif sarı esmer, tıknazlığa doğru gidebilecek yapıda, ortadan uzun boylu genç bir adamdı. Büyük, dalgın bakışlı, çok siyah gözleri vardı. Bununla beraber ilk bakışta insan ne bu gözlere ne de düzgün sayılacak yüzünü görebiliyordu. Ramiz Bey kendisiyle ilk karşılaşan insan üstünde daha ziyade anlaması güç bir aksaklık duygusu bırakıyordu. Sonradan kendisine iyice alışınca bu duygunun ileriye doğru çıkık alnı ve kemikli yüzün düzgün mimarisiyle bütün çizgileri kaçmak istiyormuş gibi birdenbire bitiveren çenenin arasındaki uygunsuzluktan geldiğini anladım. Bu kaçış halindeki çene onun yüzünü hiç de tabii şekilde bitirmiyordu. Sesi de böyleydi. Garip ve açık aksanlarla başlıyor, sonra bir çeşit mırıltıda adeta izini karıştırmak ister gibi kayboluyordu. Nedense bu çehre, bu ses bana daima gayri muntazam kavislerle yapılmış helezonları hatırlatıyordu. Tahsilini yaptığı Viyana'dan yeni dönmüştü. İyi doktor olduğunu, çok parlak diplomalar aldığını sonradan herkesten öğrendim. Ayrıca psikanalizi merak etmiş ve bir müessesede 1-2 sene bu metotla çalışmıştı. Daha o gün Doktor Ramiz'in bu tedavi sistemine hastası çıkınca tatbik edilecek bir usulden ziyade bütün dünyayı ıslah edecek tek vasıta ancak dinlerde görülen o tek kurtuluş yolu gibi baktığını anladım. Ona göre bu yeni ilim her şeydi. Cürüm, cinayet, hastalık, ihtiras, parasızlık, sefalet, talihsizlik, sakat doğuma, düşmanlık, hulasa insan hayatının bizim irademizin dışında cehennem yapan şeylerin hiçbiri yoktu. Yalnız psikanaliz vardı. Hepsi dönüp dolaşıp ona geliyorlardı. O hayat muammasının biricik anahtarıydı. Dönüşünde kendisine bu mucizeli manivela ile bütün memlekete mihver değiştirecek bir mevki ve imkan vermedikleri için hemen herkese ve her şeye dargındı. Kendisini tanıdığım zamanlarda bu dargınlık şahsiyetinden dalga dalga akıyordu. Bu dargınlığı besleyen şey ise Doktor Ramiz'in bilhassa içtimai meselelere olan büyük ilgisiydi. Öyle ki onunla birkaç saat konuştuktan, şikayetlerini, tahlillerini, gelecek için düşündüklerini dinledikten sonra insanların yalnız hakkıyla yapabilecekleri işle meşgul oldukları bir dünyada yaşamanın nasıl bir saadet olabileceğini düşünmemek, böyle bir dünyayı özlememek imkansızdı. Daha o gün Doktor Ramiz'in hoşnutsuzluk denen şeyin ta kendisi olduğunu anladım. Çok zengin bir sözlüğü vardı. Gençlik, memleket meseleleri, umumi terbiye, istihsal ve bilhassa hareket gibi kelimeler dilinden düşmüyordu. Hiçbir şeyin üzerinde duramayan, ancak zaruri bir şekilde bir iş yaparken veya şikayet ederken mesut olan insanlardandı. Bu yüzden çok güzel bir mesleği, cemiyet içinde bir yeri olduğu halde kendisini biçare, her hakkı yenmiş, gelecek için ümitsiz sanıyordu. Belki beni de kendisi gibi bir sınıf dışı, bir gayri memnun zannettiği için sevmiş, himayesini almıştı. Viyana'dan döndüğü günden beri herkese dargın, hemen hemen yapayalnız yaşıyordu. İlk önce ikimiz de ayakta umumi vaziyeti konuştuk. Ben başımdaki dertten kurtulmak şartıyla dünyayı gül gülistan görmeye çoktan hazır olduğum için başlangıçta sözlerinden pek bir şey anlayamadım. Fakat sonra yavaş yavaş düşüncelerine ayak uydurmasını öğrendim. Memlekette hiçbir şeyi beğenmiyordu, zihniyet eskiydi. Kendisi gibi, benim gibi gençlere kâfi derecede yer ve imkan verilmiyordu. Sadece ikimizin vaziyetini mütalaa etmek bunu anlamaya yeterdi. Benim gibi adama yapılır muamele miydi bu? Kendisine gelince memlekete döneli 2 sene olduğu halde henüz ona doğru dürüst psikanaliz metodunu tatbik etmek fırsatını bile vermemişlerdi. Geldiğinden beri ilk defa hasta yüzü görüyordu. Bereket versin, benim vaziyetim vaka olarak mühimdi. Yani ben ona kâfi bir teselli olmuştum. Halbuki Avrupa, bilhassa Viyana ve hele Almanya hiç böyle değildi. Oralarda ihtisasa hürmet vardı ve psikanaliz gündelik ekmek gibi bir ihtiyaçtı. Kahvelerimiz gelince o masanın başına geçti, beni de karşısına oturttu. Tekrar çantasını açtı, sigara paketini çıkardı, birer sigara yaktık, paket çantaya kondu, kilitlendi. ''Beni burada hiç sevmezler.'' diye tekrar söze başladı. ''O kadar eski metotla çalışıyorlar ki zaten yerim değil. Mecburi hizmet müddetimi geçiriyorum. Nasılsa sizi bana bıraktılar. Müdür evvelden vaat etmişti. Münasip bir vaka çıkarsa demişti.'' Birbirimizin ezelden kısmeti olduğumuz nasıl belliydi? Bu izahattan sonra bir müddet daha Viyana'ya ve diğer Alman memleketlerine döndük. Oraların intizamına, hayatın rahatlığına beraberce hasret çektik. Kahvelerimiz bitince kalktı, fincanları önümüzden uzaklaştırdı. ''Şimdi anlatın bakalım.'' İlk sözü bana bıraktı, ona evvela kısaca vakayı anlattım. Sonra bütün hayatımı anlatmamı istedi. Ben söyledikçe önündeki bir kağıda not alıyordu. Bilhassa çocukluğumun üstünde fazla duruyordu. Hemen her söylediğimi birkaç defa tekrarlatıyordu. Mübarek'ten pek hoşlanmıştı. Ona dair bir yığın sual sordu. Evimizin ayaklı saatini hep annemin verdiği adla anıyordu. ''Nasıl bir şeydi bu?'' ''Büyük bir ayaklı saat, çok iyi cinsten, eski İngiliz işi. Mecit zamanında alınmış, fakat bozuk. Evde karım tavan arasına kaldırdı. Ama yine isterseniz görmek mümkün, güzel sesi var.'' Ve gözlerine satın alır ümidiyle bakıyordum. Böyle bir şey hiç de fena olmazdı. Tevkifhanedeyken yanı başımdaki odada yatan kalantor bir Yahudinin Lizbon'da çürüye çıkarılmış bir gemiyi Bender Bushirli bir İranlıya sattığını, hatta komisyonculuk bedelini peşin olarak aldığını gardiyanlardan duymuştum. Bunu ben de pekala yapabilirdim. Nihayet dayanamadım. ''Ucuz veririm.'' dedim. ''İsterseniz gidelim görelim.'' Bu da şüphesiz bir kârdı. Yüreğim ağzımda konuşuyor ve içimden kendi kendime düşünüyordum. Ah, bir merak etse de eve kadar gitsek, Emine'yi doya doya görsem, Taşlık'taki tulumbadan o su çekse, ben yüzümü yıkasam, Zehra ile çocuk türküleri söylesem. ''Bozuk dediniz değil mi?'' ''Bozuk, daha doğrusu bakımsız.'' Bir müddet düşündü. ''Tabii, öyle olması lazım.'' Neden öyle olması lazımdı? Burasını pek anlayamadım. Nuri Efendi'ye göre bir saatin işlemesi, hatta hiç durmaması lazımdı. Omuzlarımı silktim. Bizim meseleye gelmeyecek miyiz? Hayır, gelmeyeceğiz, gelemeyeceğiz. Çünkü Doktor Ramiz saatten sonra babama geçti. Babamdan sonra anneme, annemden sonra Nuri Efendi'ye. Bütün tanıdıkları merak etti. En sonunda bir türlü yapılamayan takribi Ahmet Efendi Camii'nin hikayesinde karar kıldı. Bu camiden evde çok bahsediliyor muydu? Hayır dedim, yahut pek az. Babam eline biraz para geçmesini ümit ettim, ondan bahseder, sonra lafını ettirmezdi. Hatta onu hatırlattığı için saate biraz düşmandı. Hangi saat? Büyük saat işte. Mübareke mi? Adıyla söylesenize şunu, bir adı olan şey adıyla anılır diye beni azarladı. Ben bu hakikati unuttuğuma müteessir, o kendiliğinden bir vecize bulduğundan memnun, tekrar mübareke döndük. Durmadan bir şeyler soruyor ve ben başıma geleceklerden habersiz, hatırladıkça anlatıyordum. Bir gece hep beraber otururken saat birdenbire çalmaya başladı. Babam son derece öfkelendi. Anladık diye bağırdı. Sen de biliyorsun ki param yok. Şimdilik imkansız. Evi zor geçindiriyorum. Eski zaman değil ki. Ne diye sıkıştırırsın beni? Bunu mübareğe mi söylemişti? Evet, yani galiba. Bilmem. Öyle olacak. Çok enteresan bir vaka. Son derece tipik ve nadir bir vaka. Size teşekkür ederim. Bilhassa teşekkür ederim. Bu hale girdiğim için teşekkür ediyordu. Aynen söylüyorsunuz değil mi? Baştan aşağı irade ve dikkat kesilmiş yüzüme bakıyordu. Muhakkak bir rapor yazacağım kongreye. Bir daha söyleyin bakayım. Aynen tekrarladım. Çok mühim ve az görülmüş bir vaka. Adeta tabu olmuş ve etrafında çeşitli kompleksler yaratmış. Mamafi emsali var. Ve bana Java'da yahut başka bir adada eski bir topun evliya gibi ziyaret edildiğini, çocuksuz kadınların üstüne çaput bağladıklarını anlattı. Ben lafı değiştirmek ümidiyle, bizde de vardı dedim, eski Mahmudiye gemisi öyleydi. Hani üç ambarlı dedikleri. Geceleri gizlice Sivastopol muharebesine gider, tabyaları topa tutar, sabahları dönermiş. Babam hatırlıyordu, Selimiye kışlası kadar büyükmüş içi. Sizin evde mi diye sordu. Dalgın mıydı, beni iyice deli mi sanıyordu yoksa daha korkuncu? Hayır, hayır diye aykırdım, bizim memlekette İstanbul'da demek istiyorum. Ve deli olmadığımı anlatmak için tasrih ettim. Hiç koskoca zırhlı eve girer mi? Böyle bir şeyi almak için Ayasofya kadar yer lazım. Ayasofya mı? Ettiğim hatayı anladım. Yani söz timsali söylüyorum dedim ve araya başka bir şey sokmasına müsaade etmeden tekrar hikayeyi anlattım. Sözlerimi büyük bir ciddiyetle dinledi, not aldı, yine teşekkür etti, sonra fikrini söyledi. Bu da çok enteresan fakat aynı değil, benim dediğim başka. Bir taraftan konuşuyor, bir taraftan çantasından çıkardı, çakı ile tırnaklarını temizliyordu. Bitirince bana da ikram edecek sandım, fena olmayacaktı. Birdenbire düştüğüm bu vaziyette bir şeyle oynamak, meşgul olmak en iyisiydi. Fakat çakıyı bana uzatmadı, işi bitince tekrar çantaya koydu. Buna mukabil ikimiz de bol miktarda kolonyalandık. Sonra sıra sigara paketine geldi. Artık dayanamadım. Doktor dedim, şunları yanınıza alsanız. Ve korkudan ödüm patladı, hafif gülümsedi. Böylesi daha rahat. Doktorun rahat anlayışı üvey annemin saadet anlayışından farksızdı. Ah insanoğlu! Siz çok can adamsınız Hayri Bey. Keşke Viyana'dayken tanışsaydık. 6. ayrımın sonu. Sayfa 104.